Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri.
Günaydın Güven Bey, merhabalar.
Günaydın Ömer Bey.
Evet, bugün bir yıl sonu değerlendirmesi, yılın son programını yapıyoruz Açık Bilinci. Bir genel değerlendirme bu sırada bütün programcılarımızla da köşe yazarlarımızla ve köşe programcılarımızla da böyle bir şey yapıyoruz.
Evet, 2019'un 31 aralığına geldik. Hem senenin son günü hem 10 yılın, 21. yüzyılın ikinci 10 yılının son günü. Üçüncü 10 yıla gireceğiz artık. Şöyle bir genel kuş bakışı, 2019'a bir bakış olsun diye ben de biraz tarama yaptım. Bilim dünyasında bir takım yenilikler var, fakat böyle hani bir paradigmayı yıkıp bir başkasını onun yerine geçirecek, her şeyi alt üst eden, ters yüz eden gelişmeler yok 2019'da. Felsefe dünyasına baktığımız zaman zaten böyle yıllarla sayılabilecek gelişmeler olmuyor. Daha ziyade 10 yıllar, hatta 100 yıllar ötesinden bakmak gerekiyor. Hangi felsefi düşünceler nasıl yer etmiş, nasıl etkide bulunmuş filan diye. Fakat biraz bunlara bakacağım. Bir de tabii işte hani dünyada ne olmuş, Türkiye'de ne olmuş diye baktığımızda bugünlerde belki en önemli bilgi kaynağımız dijital teknolojiler oluyor. Çünkü işte internete erişimi olan herkes internet üzerinden bilgi arıyor. Kim neyle en çok ilgileniyor, oradan öğreniyoruz. Dünyada en çok işte Google aramalarına baktığımızda iklim konusunda aramalar yapıldığı ortaya çıkıyor. Ki bence de 2019'un en önemli olaylarından biri iklim yıkımının farkındalığının zirveye çıkmasıydı. Açık Gazete'de sizin senelerdir yaptığınız bir şey ama sonunda herkesin kafasına dank etmeye başladı gibi geliyor. 2019 başından 2018'den ya da daha önceki yılların hepsinden çok farklı bir sene oldu kanaatindeyim.
Evet, sözlükle uluslararası sözlüklerin de yılın sözlüğü seçmesi, sözcüğü seçmesi, evet, de iyi oldu iklim krizi diye yani.
Evet. Türkiye'de neler olmuş? Mesela Google aramalarında en çok insanlar neyi merak etmiş diye baktığımızda da ne görüyoruz? İstanbul seçim sonuçları en çok aranmış. Sahiden işte Mayıs aylarında bir türlü konuşmaktan vazgeçemediğimiz, çünkü bitmeyen bir olaydı. Aslında yani bazı şeyleri ne kadar hızlı unuttuğumuzu da hatırlamanın belki yeri ve zamanıdır. Çünkü hatırlayacaksınız, bu İstanbul seçim sonuçları ortaya çıktıktan sonra seçimin tekrarlanması gündeme geldi ve çok belli ki bir işte medya ajansı ya da reklam kuruluşu, reklamcı bir şirketin filan bulmuş olduğu bir cümle. Çünkü çaldılar sürekli söylenmeye başladı. Bunu işte AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım ilk kez söylemişti. Ondan sonra sürekli sosyal medyada bu söylenmesinden. Şimdi bu olayın üstünden epey bir zaman geçti. Çaldılar diye yeniledik. Birisi gerçekten bu seçimi, İstanbul Belediye Başkanlığı seçimlerinin sonuçlarını çaldıysa, bu hem siyasete demokratik olmayan şekilde bir etki yapmak açısından bir cezai müeyyideye sahip herhalde. Bir de tabii yani hem bir sürü vakit hem de müthiş paraların yeniden harcanmasına, seçimin yenilenmesine yol açtı filan. Ben çok merak ediyorum. Peki çünkü çaldılar dendi. Kim bu çalanlar? Niye bunlar hala yakalanmadı? Gerekli cezayı gördüler mi? Gördüklerine dair bir ortada belirti yok. Sürekli yatıp kalkıp çünkü çaldılar diyorduk Nisan ayında. Sanki hiç çalan filan yokmuş gibi yok oldu ortadan. Buharlaştı bu çalma durumu. Sizin bir bilginiz var mı?
Çalmışlardır. 13 binden 8
bin. Çalanlar neydi sahiden?
Yurt dışına kaçmışlardır.
Peki her halükarda İstanbul seçimleri üstüne en çok Google araması yapılmış. Onun ardından üçüncü olarak da Yüksek Seçim Kurulu hakkında aramalar yapılmış. Ardından da deprem üstüne yapılmış aramalar geliyor. Onu da dolar kuru ve sigara fiyatları aramaları izliyormuş. Bu da aslında Türkiye'de 2019'u nasıl geçirdik konusunda herhalde güzel kısa bir özet veriyor diyebiliriz.
Evet.
Wikipedia galiba açılacak gibi duruyor artık.
Yaman Akdeniz buna bile güvenmemek gerektiğini söyledi bu konuda. Kerem Altıparmak'la birlikte zaten Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne de itirazda bulunan, başvuruda bulunanlardan biri. Ama bu da bir aldatmaca olabileceği kanaatini taşıyan ilginç bir yazı da yazmıştı. Bilemeyiz ama. Ben bir noktada izninizle bir şey eklemek istiyorum. Bir de her şeyin bir anlamda belli olduğu, yani iklim meselesinden bahsedersek bir anlamda belli olduğu bir yıl oldu. Bilim insanlarının çok büyük bir çoğunlukla açıkladıkları son grafikler ve rakamlara göre 2019 tarihte gelmiş geçmiş yaşanmış en sıcak ikinci yıl olacağı kesinleşti. Tarihteki en sıcak 7 yılın sıralaması da zaten 2016, 2019, 2017, 2015, 2018 ve 2014 diye, bir de 2020 de %68 olasılıkla 2019'dan sıcak olacakmış. Yani sonuç olarak son 7 yılın hepsi en sıcak yıllar oldu. Yani küresel yerkürenin ısındığı kesin gibi gözüküyor bu durumda artık. Bazı inkarcılara rağmen. Bir de yılın çok sonunda 2019'da dünyada sıcaklığın dünya rekorları kırarak artması, yeni birkaç son dün ve belki günkü bulgular bunlar. Yani son birkaç günün açıklamaları, kuzey ve güney kutuplarında aynı anda hem buzlar hem de buzullar rekorlar kırarak eriyor. Dünyanın ikinci büyük, çok büyük bir araştırmada dünyanın en büyük hayat kaynağı olabilecek, herhalde öyle sayılması gereken yeraltı sularının rekor hızla tükenmekte olduğu ve bu da çok önemli bir şeydi yani.
Evet.
Bir de yılın bence en önemli bağlantılı haberlerinden bir tanesi de servet eşitsizliğinin, gelir eşitsizliğinin bir yeni dünya rekoru kırması. Yani hepsi de dolar milyarderi olan en zengin dünyanın 500 kişisinin sadece 2019 yıl içinde servetlerine 1,2 trilyon dolar servet katmışlar. Dünya rekoru kırmışlar. Yani 90 küsur yıllık eşitsizlik rekorunu da kırmaya gidiyorlar. Böyle de bir durum var yani.
Evet, yani bunlar inanması güç sayılar aslında, ya da hayal etmesi bile güç ama böyle sahiden. Peki şimdi biraz daha Türkiye'de ne olmuş diye bakıyorduk. İşte Wikipedia açılacak mı açılmayacak mı ben de tabii bilmiyorum. Yani böyle bir açılacak diye bir heyecan dalgası esiyor ama Wikipedia kullanmak isteyip de Türkiye'de kullanamayan hiç kimse ben tanımıyorum. Siz tanıyor musunuz?
Hayır.
Dolayısıyla yani burada biraz böyle bir mış gibi yapmak da var. Wikipedia kapalı, evet, çok da ayıp bir şey sahiden. Fakat aslında kimsenin hayatını etkileyen ya da kimsenin taktığı ya da kimseyi gerçekten engelleyen bir şeymiş gibi de gözükmüyor. Böyle olmasına rağmen bu engelin sürüyor olması da bir başka utanç kaynağı. Sahiden öyle yani.
Evet.
2020 bütçesine biraz baktım. 2019 biterken işte Diyanet İşleri Başkanlığı'na ne kadar inanılmaz paralar, paylar ayrıldığından falan hiç bahsetmeyeyim. Para demişken fakat bir başka küçük anekdot aktarmak istiyorum. Simit Sarayı'nın %51 hissesini Ziraat Bankası alacak dendi. Sonra vazgeçildi biliyorsunuz. O da işte 500 milyon dolarmış. 500 milyon dolar da tabii az para değil. Ben çok simit sever birisiyim. Dolayısıyla yani bir parça kaşar peyniri ve bir bardak demli çayın yanında bir taze simit benim için dünyanın en güzel kahvaltısı. Ejder meyveli bir şeyler falan derseniz tercih etmem yani. Bunu söylüyorum şu sebepten, geçen sene ya da önceki seneydi galiba, bir iş için New York'a gitmiştim, New York şehrine. Orada bir simit sarayı açılmış olduğunu duydum. Hatta galiba Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ziyaret etmiş bir noktada filan. Bu simit sevgimden dolayı simit saraylarını sevmemekle birlikte ve İstanbul'dayken simit saraylarına gitmemekle birlikte, gitmiyor olmakla birlikte simitin aşkına, simit olmayan New York'ta simitin aşkına bu simit sarayına gittim. İşte Manhattan'da bu Midtown denilen yerde 5. cadde üstünde, Fifth Avenue üstünde bir yer kiralamışlar sahiden. İki katlı, belki de üç katlıydı, şimdi tam hatırlamıyorum, kocaman bir bina ve orası New York'un kiraların en pahalı olduğu yeri. Hatta şöyle biraz bir araştırma yaptım. Senelik o civarda metrekare için 2500 dolar ve üstü olduğu söyleniyor. Yani bu benim gördüğüm simit sarayı en az 200 metrekareydi. Büyük ihtimalle daha büyüktü. 200 metrekare ise yıllık kirası 500 bin dolar eder. Az bir para değil. Bu paraların işte böyle bizim ceplerimizden çıkması ve simit sarayını bu şekilde desteklemesi gerektiği gündemdeydi. Ben de biraz amatör Amerika muhabiri olarak bu bilgiyi aktarayım dedim. Şunu da söyleyeyim, girdim de simit demek için simit sarayına. Bu dev gibi yerde işte topu topu iki masada insanlar vardı. İki Türk hanım bir kenarda oturuyorlar. İki Türk adam bir başka kenarda oturuyor. İçi aynen İstanbul'daki simit saraylarının zevksizliğini yansıtacak bir şekilde döşenmiş. Belli ki mobilyalarını falan da İstanbul'dan getirmişler. Marka olmak herhalde biraz böyle bir şey. Aynı zevksizliği kıtalar ötesine taşıyabiliyorsunuz. Simiti de doğrusu taze olmayan bayat ve çok kötü bir simitti. Yani Amerika'da bile insanın hoşuna gitmeyecek kadar kötü bir simitti. Bu gidişle ne Amerikalılara simiti sevdirmelerine imkan var, ne de orada işte senelik 500 bin dolar aylık kira verdikleri, belki daha fazla kira ödedikleri yerin parasını çıkartmalarına imkan var. Dolayısıyla işte Ziraat Bankası gelsin, 500 milyon dolar versin, bizi kurtarsın diyor olmalarına inanın hiç şaşırmadım.
Evet, ilginç. Bu muhabirlik için de teşekkürler doğrusu. Evet.
Rica ederim. İktisatçı Profesör Yalçın Karatepe'de bir söyleşisine denk gelmiştim. Diyor ki Türkiye'de son 10 yılda girişimcilik sermayesi olarak verilen para $500 milyon'dan az. Yani girişimci şirketlere, bu startup denilen küçük teknoloji şirketlerine destek amacıyla bir takım paralar veriliyormuş. 10 senede verilen toplam para, işte bu az kaldı, simit sarayına vereceklerdi. O paradan az. Buradan da ne sonuçlar çıkartmamız gerektiği herhalde açık gözüküyor. Sonuçta simit sarayına isterseniz simit külliyesi deyin, altın senaryo taksanız bir şey değişmiyor. Ben de doğrusu yani simidin Türk kültürünün ve mutfağının böyle kıyıda köşede kalmış, değeri bilinmemiş ama çok önemli bir parçası olduğunu düşünüyorum. Dünyanın her yerinde bence simit herkesin çok seveceği, benimseyeceği bir yiyecek. İstanbul'da yaşayanlara da bir daha hatırlatayım. Yani şehrin herhangi bir yerinde işte 1 lira 75 kuruş vererek fırından taze çıkmış güzel bir simide herhangi bir anda ulaşma dünyanın başka yerlerinde bulunabilen bir lüks değil.
Değil, evet. Kıymetini
farkında bile kaldım. Olmuyoruz genellikle ama öyle.
Evet.
Şimdi altını çizelim. Yeterince simit şeyi yapmadıysam eğer.
Evet. Yok, ben de çok simit sever biri olarak paylaşıyorum bunu. Ben bir de bu iklim meselesine bir kez daha dönersek, yılın değerlendirmesini bu sefer başka bir taraftan da almak istiyorum. Yani aşırı sıcaklar, iklim felaketi, krizi ve azgın savaş rüzgarları da eserken 2019 yılında yüreklere biraz olsun ferahlık verecek bazı gelişmeler de oldu. Kısaca ondan da bahsetmek istedim ben de. Bunlardan tabii en önemlisi Urgenda adlı Hollanda aktivist örgütünün, iklim aktivisti örgütünün yıllar önce devlete açtığı davayı Hollanda Yüksek Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi diyebiliriz, önünde kazanmasıydı. Ve bu çok önemli, emsal niteliği taşıyan tarihi bir karar aldı Hollanda Yüksek Mahkemesi. Ve devletin vatandaşların yaşama hakkını da çiğnemekte olduğu bu iklim yıkımına karşı tedbir almamakla beraber ve 2020 sonuna kadar da karbondioksit salımını ülkenin en az %25 azaltması gerektiğini belirtti. Yani bir yıl içinde. Bundan azının da Hollanda vatandaşlarının insan haklarının ihlali olacağı meselesiydi. Yani benim çok uzun zamandan beri, yani neredeyse bir 40 seneden beri uğraştığım iki temel konunun birleşmesi gibi bir durum oldu. Yani
evet,
insan hakları, evrensel insan hakları ile iklim meselesi birleşti. Yani artık iklim eylemleri evrensel insan haklarının ayrılmaz bir parçası oldu. Bu son derece önemli ve azımsanamayacak bir şey gibi geldi bana. İkinci önemli olaysa Greta Thunberg'in gösterdiği bu olağanüstü medeni cesaretle bütün dünyaya örnek olduğu gerekçesiyle Time dergisince yılın kişisi seçilmesi oldu. Ve ona bağlı olarak da Avustralya'da 13 yaşındaki bir Izzy adlı kızın da bütün o Avustralya yanar tutuşurken hayvanları ve bitkileri bushfire denen, Hawaii'de tatile giden kendi ülkesinin başbakanına meydan okuması, evinin önünde çadır kurması ve polis zoruyla da protesto alanını terk ederken de gene de biz kazanacağız pankartını yüksekte tutmasıydı. Ve nihayet üçüncüsü de Amerika Birleşik Devletleri'nin o benim ta 1960'ların sonlarından beri takip ettiğim ve hayranlıkla izlediğim çok ödüllü, Oscar'lı oyuncu ve aktivist, feminist Jane Fonda'nın neredeyse yarım yüzyıllık, hatta belki de fazla eylemcilik geleneğinin sürdürmesi ve geleneğin son halkası olarak da hem Greta Thunberg'den hem de XR, yani Extinction Rebellion, yok oluş isyanı aktivistlerinden esinlenerek Amerika Birleşik Devletleri'nde hükümet binası önünde aylarca grev eylemlerine girişmesi Washington DC'de ve çok sayıda ünlü aktörün, aktrisin de kendisine katılmalıydı, ünsüzler de dahil. Ve son grevine de 83. yaş gününde Lily Tomlin'le beraber çıktı ve gözaltına alındı. Bayağı ilginçti yani.
Evet, bu iklim farkındalığının momentumu azalmadan artarak hatta sürecek diye düşünüyorum ben 2020'de. Biliyorsunuz bir de bir seneden az bir zaman içinde Amerika'nın önümüzdeki 4 sene için yeni seçilmiş başkanının kim olduğu ortaya çıkacak. Bu yani Amerika'nın iç işleri için de önemli, fakat aslında dünya için de önemli. Çünkü adaylar arasında iklim konusunda birbirine 180 derece zıt duran insanlar var. Trump'ın yeniden seçilmesi bir yana, öbür tarafa da işte mesela bu yeşil yeni düzen gibi iklim hassasiyeti olan programları öne sürmekte olan Bernie Sanders falan gibi adaylar birbirleriyle kıyaslanırsa, aslında dünya içinde, gezegen içinde iklim konusunda çok önemli bir dönemeç olabileceği gözüküyor.
Evet, bence de öyle. Çok önemli. Maalesef yalnız Trump'ın tekrar seçilmesi ihtimali de özellikle Amerikan Hristiyan faşistlerinin yükselişiyle çok ciddi bir şekilde
ihtimal olarak
beliriyor.
Ülkenin tepesinde duruyor sahiden. İstanbul için de ciddi bir ihtimal Kanal İstanbul projesi. Ben bu konuda bir program dizisi yapmaya karar verdim. Çünkü bu ekonomik koşullarda bu iş artık olmaz filan diye düşünüyordum. Fakat olabilecek gibi gözüküyor. Ama bu tabii dev bir proje ve ekoloji açısından ayrı değerlendirmek, ekonomi açısından ayrı değerlendirmek, hukuki açıdan ayrı değerlendirmek lazım. Dolayısıyla bunlar için değişik uzmanlara ihtiyaç var. Her alanda birkaç kişiye davette bulundum filan. Neyse, 2020 içinde yapmayı düşündüğüm şeylerden bir tanesi bir Kanal İstanbul değerlendirme serisi.
Evet, orada da paralel olarak, yani demin konuştuğumuz şeye paralel olarak bir ufak cümle daha ekleyeyim ben de. İlk defa Türkiye'de bu boyutta bir karşı çıkma, yani çevresel etki değerlendirme raporuna itiraz günleri içinde, işte 2 Ocak'ta sona eriyor. Onu sona ermeden yani binlerce kişinin, hatta belki 10 binler, belki 100 binlerin tam sayısı bilinmiyor ama itiraz hakkını kullanıyor olmaları da çok çarpıcı bir gerçekti. Ve bir de ankete göre de bayağı %74,2 gibi bir şey çıkıyor. Evet. Çok yüksek bir karşı çıkma. Kolay olmayabilir yaptırılabilmesi, eğer bu devam edecek olursa da. Yani çok acayip bir şey tabii. Yani Marmara ile Karadeniz arasında tarih öncesi kadim boğaza paralel yeni bir yapay kanal açılıp dünyanın en eski metropollerinden biri ve medeniyet kültür merkezlerinden birine üstüne bir yapay ada yaratılması oluyor yani.
Evet, ve bunun da bir de böyle hani anlayıp dinlemeden, doğru dürüst hesabı kitabı yapılmadan, yani dönüşü olmayacak bir takım zararlar verme ihtimalini içinde barındırarak yapılacak olması en endişe verici konulardan bir tanesi. Bugün itibariyle herkesin önünde henüz birkaç gün daha var bu itiraz dilekçesini iletmek için. Bence herkesin yapabileceği en hayırlı şey bu olur. Ben de tam ondan bahsedecektim. Peki, Kanal İstanbul'a geliriz. Şimdi programın da sonuna geliyoruz. Ben çok kısaca 2019'da dünyada, bilim dünyasında neler olduğu içinden benim en önemli bulduğum 3 konuyu seçtim. Onların başlıklarını en azından söyleyeyim. Astronomi alanında işte bir kara delik ilk kez görüntülendi. Bu uzun zamandır yapılmaya çalışılan bir şeydi. Teknoloji geliştikçe bilim de onunla el ele ilerliyor. Bir başkası evrimsel biyoloji ve antropoloji alanında Filipinler'de bir takım kazılarda yapılan kemik parçaları bir araya getirilerek bunların bir insan alt türüne, yani hominid türünün alt türüne ait, yeni bir alt türe ait olduğu ortaya çıktı. Homo luzonensis adı. İşte biz Homo sapiens alt türünün bireyleriyiz. Homo luzonensis de bizlerle belli ayrılıklar gösteren fakat ortak atadan gelen bir alt tür. Bu tür bulgular tabii evrimsel biyolojinin genel tezlerini giderek daha da sağlamlaştırıyor. Her ne kadar Türkiye'de hala evrim karşıtı bir takım çalışmalar yapılsa da evrim konusunda da birkaç program daha 2020'de yapmayı umuyorum. Son olarak bir de tıp alanına dönelim. Biliyorsunuz 1980'lerde bir ölüm fermanıydı. HIV virüsü almış olmak ve bunun AIDS hastalığına yol açması. Fakat tıp alanında AIDS hastalığı ve HIV virüsü üstüne müthiş yoğunluklu çalışmalar yapıldı. 2019'da ikinci kez galiba tarihte ikinci kez HIV virüsü almış bir kişi tamamıyla hastalıktan arındırılıp iyi olmayı başarmış. Benzer bir yoğunluklu çalışmanın Alzheimer konusunda olduğunu görüyorum. Yani bugünden yarına ya da işte gelecek sene ya da 10 sene içinde olur mu bilmiyorum. Böyle bir öngörüde bulunmak zor fakat Alzheimer hastalığının da şu anda olduğu ya da olmaya yakın olduğu gibi bir ölüm fermanı olmaktan çıkacağını tahmin ederim yakın bir gelecekte. Son olarak beşeri bilimlere ve sosyal bilimlere bakalım. Sosyolog ve tarihçi Emmanuel Wallerstein çok önemli bir isimdi. Bu sene vefat etti Ağustos ayında. Onu da buradan anmış olalım. Küresel kapitalizmin en güçlü eleştirmenlerinden biriydi. Ben şunla bitireyim. 2020 için yeni yıl kararları. Şimdi orada da tekrar Google'a dönebiliyoruz. En azından Amerikan Google kullanıcıları hangi kararlar üstüne aramalar yapmış diye baktığımızda ya da anketlere ne cevap vermişler diye şunu görüyoruz. İnsanların en yüksek sayıda karar verdiği konu yeni yıl kararı sağlıklı yemek veya diyet yapmak. İkincisi spor yapmak veya daha çok egzersiz yapmak. Üçüncüsü kilo kaybetmek. Dolayısıyla hep sağlıkla ve işte yemeyle içmeyle ilgili kararlar olduğunu görüyoruz. Ancak bunların arkasından işte daha çok tasarruf edeyim, daha az para harcayayım, yeni bir hobi öğreneyim, daha fazla kitap okuyayım falan gibi kararlar geliyor. Şimdi bu yeni yıl kararlarının yeni yıl kararları almak diye bir ritüel var bir kere. Bu niye var? Bu sorulabilir. Çünkü hepimizin hayatında başka türlü olmasını ya da daha iyi olmasını istediğimiz alanlar var. Ve her dakika bunlar hakkında da karar alamıyoruz. İşte 31 Aralık belki ya yeni bir yıla giriyoruz. Her ne kadar takvimler tamamıyla konvansiyonel şeyler olsalar bile, yani işte yeni yıl 21 Mart'ta da başlıyor olabilirdi, 21 Aralık'ta da başlıyor olabilirdi filan. Bu böyle bir mazeret ya da bir fırsat belki tanıyor. Fakat ikinci soru, bu alınan kararlara niye uyamıyoruz? Çünkü müthiş bir başarısızlık oranı var. Yani hepimiz her sene bir takım kararlar alıyoruz fakat bir türlü uygulayamıyoruz. Bunun için de programı kapatırken Amerika'nın en ünlü, en önemli psikologlarından William James'in kitabına başvurdum. Psikolojinin Prensipleri 1890 yılında iki cilt olarak yayınlamıştı. Harvard Üniversitesi'nde hem felsefe hem psikoloji bölümlerinde hoca olan birisiydi. Oradan benim çıkarttığım şey şu. William James diyor ki insanlar da hayvanlar da aslında büyük ölçüde düşünmeden otomatik olarak yaptıkları davranışlarla hayatlarını sürdürürler. Fakat ikisi arasında bir fark vardır. Hayvanlar içgüdüsel olarak ne yapıyorlarsa yaparlar. Bunlar bir tür alışkanlığa dönüşür. İnsanlar ise düşünerek, isteyerek ya da neyse bir takım başka kültürel seçimler sonucunda bazı davranışları benimserler. Daha sonra bunlar fakat alışkanlığa dönüşüp otomatik bir hal alır. Ve alışkanlık davranışın arkasındaki en önemli faktördür diyor. Öyle galiba gerçekten ve biz de yeni yıl kararlarında genellikle bir alışkanlığı bir başkasıyla değiş tokuş etmeye çalışıyoruz. Fakat eski alışkanlıklarımıza gereken saygıyı belki göstermiyoruz. Çünkü şöyle bakmak lazım. Yani diyelim her sabah kalktığınızda ilk iş bir sigara yakıyorsunuz ve gazeteleri okuyorsunuz. Halbuki onun yerine işte gidip mesela yarım saat yürüyüş yapmak istiyorsunuz. Bir alışkanlığı bir başkasıyla değiştirmek istiyorsunuz. Peki sabahları yürüyüş yaparak güne başlayın. Fakat şunu unutmamak lazım. Bu yeni alışkanlığın yer etmesi acaba ne kadar zaman alacak? Bunu 3 gün içinde, 5 gün içinde ya da 2 hafta içinde yapacağınızı düşünüyorsanız başarısız olacağınız kesin. Çünkü değiş tokuş etmeye çalıştığımız alışkanlığı ne kadar zamanda oturttunuz diye bakmak lazım. Onu oturtmak işte belki 7 senenizi almış ya da 15 senedir her sabah kalkıp bir sigara yakıyorsunuz. Yeni bir alışkanlığı onun yerine koymak için bir 15 seneye daha ihtiyacınız yok ama bu işin 3 günde 5 günce olmayacağını, bunun bir kolay kısa yöntemi olmadığını maalesef söylemek zorundayım. Öte yandan beklentilerimizi ayarlayabilirsek aslında alışkanlıkları değiştirmek de elbette mümkün. Çünkü yeni alışkanlıklar yer ettikçe o davranışta bulunmak daha kolay hale geliyor. Bunu da unutmayalım.
Evet, her sabah açık gazete dinleme alışkanlığıyla başlamak lazım mesela.
Evet, mesela uzun bir yürüyüş yaparken açık gazete dinlemek, evde gazetelerin başında bir sigara yakmak yerine demli çayı da döndüğünüzde yanında bir simit ve bir parça kaşar peyniriyle kahvaltınızı yapabilirsiniz.
Peki, çok teşekkür ederiz. İyi yıllar.
Ben de herkese daha iyi bir yıl diliyorum. 2000'li yıllara girerken 2020'de başka tür bir Türkiye düşüncemiz vardı. En azından bir kısmımızın, benim öyleydi. Fakat biz ne yaparsak öyle oluyor. Dolayısıyla çabalamaya devam etmekten başka yapacak bir şey yok. Düşüncesiyle ben de herkese iyi, güzel, en başta da sağlıklı bir yıl diliyorum.
Hoşça kalın, görüşmek üzere.
Hoşça kalın.
Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri.